Ayrım 43.
Sayfa 401. Eğlencelikler bile kısa sürede angariyeye dönüşebiliyor. Bal gibi de kovulmuştuk işte cennetten. Ona ne şüphe? O nemli uçlarıyla ve ona hem zevk hem de pişmanlık veren o biteviye kötü alışkanlığıyla Pomen de aynı kanaatteydi. Birkaç aya kalmadan hem onun hakkında hem de o piyasayla ilgili yeterince şey öğrenmiştim. Ziyaretlerimi seyrekleştirdim. Tarapot da hala pek efendi, pek sakin biri, dakik bir figüran olarak görülüyordum. Ancak birkaç haftalık yatışmadan sonra bela yine gelip beni buldu. Üstelik garip bir yerden çıka geldi ve böylece pis yoluma devam etmek için figüranlığımdan hem de apar topar vazgeçmek zorunda kaldım. Geriye dönüp baktığımda Tarapot'ta geçirdiğim o zamanın aslında bir tür yasak ve sinsi moladan ibaret olduğu anlaşılıyordu. Bu 4 ay boyunca kılık kıyafet hep düzgündü örneğin. Orası öyle. Kimi zaman prens oluyordum. 2 kez de Romalı yüzbaşı. Bir başka gün havacı. Üstelik param da bol keseden hem de aksatılmadan ödeniyordu. Bana birkaç yıl yetecek kadar karnımı doyurdum Tarapot'ta. Tam bir rantiye hayatı, rant olmaksızın. İhanet, facia. Gecenin birinde programımızı alt üst ettiler kim bilir hangi gerekçeyle. Yeni programda Londra'nın rıhtımları temsil ediliyordu. İçime bir kurt düştü anında. İngiliz kızlarımızın bu oyunda şarkı söylemeleri gerekiyordu. Öylesine bozuk sesle ve güya Thames Nehri kıyısında. Geceleyin bana da polis rolü düşmüştü. Tamamen sessiz bir rol, korkuluğun önünde sağa sola gezinecektim. Birden tam aklımdan çıkmışken kızların şarkısı yaşamdan bile daha güçlü hale geldi. Hatta kaderin yönünü tümüyle uğursuzluktan yana döndürdü. Öyle olunca onlar bir yandan şarkı söylerken ben de şu zavallı dünyanın tüm sefaletini ve de özellikle kendiminkini düşünmeden edemedim. Üstelik tıpkı ton balığı yemişim gibi midemi bulandırıyordu. Kaltaklar o şarkılarıyla. Oysa en zor kısmını unuttum, hazmettim sanıyordum. Ama işin en kötüsü neşeli bir şarkıydı onlarınki ve işte bunun üstesinden gelemeyen de oydu. Bu da yetmiyormuş gibi nedimelerim bir yandan şarkı söylerken bir yandan da sallanıyorlardı neşeleri yeri gelsin diye. Tam da çatmıştık yani. Doğru söze ne denir? Sanki sefaletin çaresizliklerin üzerine seriliyor gibiydik. Besbelli. Sis ve yakınmalar arasında bir gezinti. Ağıtlar paçalarından akıyordu. Kızlarla birlikte her geçen dakika biraz daha yaşlanıyorduk. Dekordan bile o kocaman panikten ötürü bir şeyler sızıyordu. Oysa kızlar istiflerini hiç bozmuyorlardı. Onların o şarkılarının kışkırtması sonucunda uğursuzluğun hepimizin üzerinde yarattığı o olumsuz etkiyi anlayamıyorlardı sanki. Tempoyu bozmadan güle oynaya, bacaklarını sallayarak hayatlarında ne var ne yok her şeyden yakınıyorlardı. Bu kadar derinlerden, bu kadar emin adımlarla geliyorsa eğer, yanılmanız da direnmeniz de olanaksızdır. Salondaki tüm şatafata karşın, üzerimizde, dekorda, her yerdeydi sefalet. Taşıyordu, tüm dünyanın üzerine fışkırıyordu her şeye rağmen. Sanatçı olmasına sanatçıydı kızlar. İçlerinden buram buram yoksulluk yükseliyordu ama onu durdurmaya ya da hatta anlamaya bile çalışmıyorlardı. Bir tek gözleri hüzünlüydü. Bir tek gözlerle olmaz ki. Var olmanın ve yaşamanın bozgunluğunun şarkısını söylüyorlardı. Ve bunun farkında değildiler. Bunu hala aşk sanıyorlardı. Sadece aşk, kimse gerisini öğretmemişti ki bu cimcimelere. Güya ufacık bir gönül yarasının şarkısını söylüyorlardı. Adını böyle koymuşlar. İnsan gençken ve bilmezken her şeyi gönül yarası sanıyor. Where I go, where I look, it's only for you. Only for you. İşte böyle şarkı söylüyorlardı. Tüm insanlığı belden aşağısına, tek bir kişinin belden aşağısına, kutsal düşe, aşk hırsına sığdırmaya kalkışmak gençlere özgü bir takıntıdır. İleride bir gün öğreneceklerdi belki kızlar bu işlerin eninde sonunda nerede son bulduğunu. Tenleri pembeliğini tümüyle yitirdiğinde, pis ülkelerinin feci sefaleti topunu birden 16'sını da o kısranki gibi iri kalçalarıyla hoplayan sütlükleriyle yeniden ele geçirdiğinde. Zaten sefalet daha şimdiden boyunlarına, vücutlarına yapışmıştı bile. Artık onların bu işten paçayı sıyırmaları mümkün değildi yavruların. Midelerine, nefeslerine yapışmıştı bile sefalet, cılız. Bir de üstelik cırtlak seslerinin tüm tellerinden sıkı sıkı kavramıştı onları. İçlerindeydi o. Giysilere de, pullu işlemelere de, ışıklara da, gülümseyişlere de aldırmaz o. Kendine ait olanları derhal tanır. Gizlendikleri her yerde bulurdu. O bir tek sıralarını beklerken şarkı söylemelerine izin verip eğlenmekle yetinirdi. Varoluşun tüm ahmaklıklarını. Tüm bunlar sefaleti uyandırıyor, oyalıyor ve de tahrik ediyordu. Acımız o büyük olanı böyledir işte bir oyalanmadır. O zaman da canı cehenneme aşk şarkıları söyleyenin. Aşk dediğin sefaletin ta kendisidir ve yalnızca da bundan ibarettir. Odur hep gelip ağzımızda yalana dönüşen, dibi tutmaz bu kadar işte. Girmediği yer yoktur o namussuzun. O sefaletini asla uyandırmamak gerek şakacıktan bile. Şaka kaldırmaz o. Oysa benim İngiliz kızlar yine de dekorun önünde ve akordiyon melodileriyle günde 3 defa tazeliyorlardı bunu. Bu durumda işin er geç boka sarması kaçınılmazdı elbet. Sesimi çıkarmıyordum ama ben başımıza gelecekleri, yaklaşan o faciayı gayet iyi görebiliyordum. Önce ufaklıklardan biri hastalandı. Lanet olsun uğursuzluğu dürtükleyen yavrulara. Gebersinler, müsteaktırlar. Yeri gelmişken akordeonların arkasında, sokak köşelerinde de durmak gerek. İnsan çoğu kez orada kapar hastalığı. Gerçekle tanışma faslı. Dolayısıyla Polonyalı bir kız geldi hasta olanın yerini almaya nakaratta. Bu arada o da, yani Polonyalı kız da öksürüyordu. Güçlü, solgun, uzun boylu bir kızdı. Hemencecik içli dışlı oluverdik. 2 saate kalmadan ruhunun derinliklerine vakıf olmuştum. Bedeni içinse biraz daha beklemem gerekecekti. Bu Polonyalı kızın takıntısı da sinir sistemini olmayacak gönül maceralarıyla sakatlamaktı. Haliyle gözünü kırpmadan dalıvermişti o İngiliz kızların pis şarkısına, tüm acısıyla macısıyla. Tatlı bir havada başlıyordu şarkıları, zararsız görünüyordu. Bütün o dans etmeye yarayan şeyler gibi. Sonra birden yüreğiniz burkuluyordu, sanki yaşam arzusunu tümden yitirecekmişçesine öyle bir hüzün kaplıyordu ki içinizi, şarkıyı dinledikçe doğruydu da üstelik, hiçbir şeyin hiçbir yere vardığı yoktu. Ne gençlik ne de ötesi. Öyle olunca da sözler uçup gittikten ve şarkı bittikten epey sonra o melodi adam akıllı uzaklaşmışken iyice çöküyordu insan kendi gerçek döşeğinin üzerine. Yalnızca kendine ait olanı, gerçeğin ta kendisi, nihayet 2.80 uzanabileceği o güzelim çukurun içine. O nakaratı 2 kez dinlemeye kalmadan ölümün o yumuşacık diyarını özler gibi oluyordunuz. Her daim sevecen ve hemencecik unutkan bir sis tabakası gibi. Dumanlıydı sesleri yani. Koro halinde söylüyorduk hep beraber serzenişin türküsünü. Bu asla tükenmeyecek sabır dumanının içinde hala buralarda bekleşenlere, ortalıkta canlı canlı dolananlara, peronda, dünyanın tüm peronlarında yaşamın geçip gitmesini beklerken, bir yandan bir haltlar karıştıranlara, öteki hayaletlere tezgahlar kuran, portakal satan, 3 kağıt ve kalpazanlık önerenlere, polislere, sapıklara, kederlere, ona buna bir şeyler anlatanlara serzeniş. Tanya'ydı Polonya'dan gelme yeni kız arkadaşımın adı. Şu sıralar hayatı hemen anlamıştım bunu. Berlin'den beri tanıdığı 40 yaşlarında bir küçük banka memuru yüzünden alevlenmişti. Berlin'e geri dönmek ve onu ne pahasına olursa olsun her şeye karşın sevmek istiyordu. Oraya gidip onunla yeniden buluşabilmek için yapamayacağı şey yoktu. Tiyatro simsarlarının, hani şu sözleşme vaat edicilerin peşine düşüyordu, sidikli merdivenlerinin kuytu köşelerine kadar. Bu kötü kalpli adamlar asla gelmeyen yanıtları beklerken kalçalarını çimdikliyorlardı. Ne var ki kız uzaklardaki aşkına kafayı o kadar takmıştı ki o ellemelerin neredeyse farkına bile varmıyordu. Bu koşullarda sürüp gitmekte olan haftanın sonunu bile getiremeden okkalı bir facia yaşanıveriyordu. Haftalardır ve aylardır kız kaderi iyice tahrik ede ede bir olmuş, patlamaya hazır bir silaha çevirmişti. Grip onun o muhteşem sevgilisini alıp götürüverdi. Faciayı bir cumartesi akşamı öğrendik. Haberi alır almaz afallamış, kendinden geçmiş bir vaziyette Tanya beni sürükleyerek kuzey istasyonuna baskın yapmaya götürdü. Bu daha bir şey değildi ama gişede kendini kaptırdığı o hezeyan içinde Berlin'deki cenazeye yetişebileceğini iddia ediyordu. Onu caydırmak, artık çok geç olduğunu, iş işten geçtiğini anlatmak için iki istasyon şefinin çabaları gerekti. Onu kendini soktuğu o halde bırakıp gitmek düşünülemezdi. O trajedisini illa da yaşamak, daha çok da kendinden geçerek burnuma sokmak istiyordu ille de. Tam sırasıydı. Sefalet ve uzun mesafelerin engeline takılan aşklar, gemicinin aşklarına benzerler diyecek bir şey yoktur. Aksini kanıtlamak olanaksızdır ve dört dörtlüktür. Kaldı ki sık görüşme fırsatı bulamayınca pek fazla kavga da edemez insan. Bu da az şey değildir hani. Yaşam yalanla dolup taşan bir çılgınlıktan ibaret olduğuna göre insan ne kadar uzaktaysa, yalanlarına ne kadar çok şey katabiliyorsa o kadar mutludur. Bu da doğal ve olması gereken bir şeydir. Hazmedilmesi zor olan gerçektir. Örneğin bugün artık Hazreti İsa hakkında bir sürü şey anlatmak kolay. Peki Hazreti İsa herkesin önünde tuvalete gider miymiş acaba? Bana öyle geliyor ki eğer herkesin önünde kaka yapmış olsaydı o numarası çok uzun sürmezdi. Ortalıkta olabildiğince az görünmek işin püf noktası bu. Özellikle de aşk söz konusu olduğunda. Berlin'e gitmemizi sağlayacak bir tren kalmadığı konusunda Tanya ile mutabık kaldıktan sonra bu kez de telgrafa dadandık. Borsa postanesinde upuzun bir telgraf kalemi aldık ama iş onu yollamaya gelince yeni bir güçlükle karşılaştık. Kime yollamamız gerektiğini hiç bilemiyorduk. Berlin'de tanıdığımız kimse kalmamıştı müteveffa dışında. O andan itibaren artık vefatla ilgili söz yarıştırmak dışında elimizden gelen bir şey kalmamıştı. O sözler 2-3 kez daha borsanın çevresinde turlamamızı sağladılar. Daha sonra ise o acıyı yatıştırmamız gerektiği için ne de olsa ağır ağır Montmartre'a doğru tırmanmaya başladık. Bir yandan da üzüntüler sayıklayarak. Lepis sokağından itibaren kentin yüksekliklerinde neşesini bulmaya gelmiş insanlara rastlamaya başlanır. Aceleleri vardır. Sacré-Cœur'de vardıklarında dibine yığılmış tüm evlerle birlikte aşağıda o koca ağır çanağı oluşturan geceyi seyre koyulurlar. Küçük meydanda görünüşünden en hesaplı olduğunu varsayarak gözümüze kestirdiğimiz kahveye girdik. Tanya hem teselli hem de teşekkür babında istediğim yerlerinden onu öpmeme izin veriyordu. İçki içmeyi de seviyordu. Çevremizdeki sıralarda hafif sarhoş kimi şamatacılar şimdiden sızmıştı bile. Küçük kilisenin tepesindeki saat çalmaya başladı. Saat başında ve hızını alamayıp çaldı durdu saatlerce her saat başında. Dünyanın sonuna varmıştık. Bu giderek daha belirginleşiyordu. Daha öteye de gidilemezdi çünkü daha ötede yalnızca ölüler vardı. Yanda Place de Tetre'de başlıyordu ölüler. Bulunduğumuz yer onları tespit edebilmek için gayet uygundu. Galeri du Fayel'in tam üstünden geçiyorlardı, doğudan yani. Ancak yine de onları nasıl bulacağınızı bilmeniz gerekiyordu. Yani içeriden ve gözler neredeyse kapalıyken, çünkü reklam panolarının o koca yakamozları, bulutların arasından bile onları, yani ölüleri görmenizi bayağı zorlaştırıyordu. Onlarla, yani ölülerle birlikte hemen anladım Beber'i yanlarına aldıklarını, hatta onunla hafiften selamlaştık bile. Beber'le yani. Bir de ona yakın bir yerlerde iyice sararıp solmuş, nihayet düşüğünü yapabilmiş o kızla, Ransi'deki hani, bu sefer artık iç organları tamamen boşalmıştı. Sağda solda benim bir sürü eski müşterim vardı. Artık iyiden iyi unutmuş olduğum kadın müşteriler de vardı. Daha başkaları da. beyaz bir bulutun üstündeki o zenci, yapayalnız, hani yediği o son kırbaç darbesi fazla gelen, orada onu Topo'dan tanıdığım bir de Baba Grappa vardı tabii, balta girmemiş ormanın gedikli teğmeni. Onları ara sıra düşündüğüm olmuştu. Teğmeni, işkence görmüş zenciyi, bir de benim İspanyolumu, rahip olanı, bu gece rahip de gelmişti ölülerle birlikte gökyüzündeki dualar için ve boynundaki altın açla bir buluttan diğerine uçmakta epey zorlanıyordu. Haçıyla bulutlara tutunuyordu, en pislerine ve en sararmışlarına ben de gitgide artan sayıda daha nice mevtayı tanımaya başlamıştım. Nice nicelerini. Sayıları o kadar çoktu ki insan henüz hayattalarken onlara yeterince iyi bakmayı akıl edemediği için yıllar boyu burnunun dibinde gerçekten utanıyordu. Gerçekten de insanın vakti asla yetmiyor, sırf kendini düşünmeye bile. Her neyse, bütün bu adiler melek olmuşlardı, ben farkına bile varmadan. Bulutlar dolusu melek vardı artık. Her tarafta. Hem de kaçığını mı ararsın, münasebetsizini mi? Alayı da kendin üzerinde gezmeye çıkmış. Gözlerim sırası gelmişken aralarında Molly'yi de aradı. O tatlı, biricik dostumu ama o onlarla birlikte gelmemişti. Eminim onun yalnızca kendine ait küçük bir gök parçası vardır. Tanrı'ya yakın yerden. O her zaman o kadar iyi davranmıştı ki, Molly. Onun bu haydutların arasında olmadığını gördüğüme sevinmiştim. Çünkü bunlar gerçekten de haydut ölülerdi. Serseriler. Bu gece kentin üzerinde toplananlar ayak takımı ve hayalet süprüntüsünden ibarettiler. Özellikle de yandaki mezarlıktan sökün ediyorlardı. Habire geliyorlardı hem de pek tekin olmayanları. Küçücük bir mezarlıktı oysa kumünciler bile geliyordu. Montmartre tepeleri 1871 Paris Komünü'nün başından sonuna dek birçok önemli olaya ve çatışmaya sahne olmuştur. Kanlar içinde sanki hala slogan atmak istermişçesine ağızlarını iyice atmış ama artık bağırmayan. Bekleşiyorlardı komünciler. Diğerleriyle birlikte La Prose'u bekliyorlardı. La Prose kontu Jean-François de Galip, ünlü Fransız gemici James Cook'un izinden giderek Amerika ve Asya kıtalarının kuzeyini ve bu arada Paskalya adalarını keşfetti. Tonga adaları yakınlarında yerliler tarafından öldürüldüğü sanılıyor. Hani o adalı olan bu geceki toplantı için hepsine o komuta edecekti. Bir türlü hazırlıklarını tamamlayamıyordu La Prose. Yuvasına oturmayan tahta bacağı yüzünden... Hem sonra ne yapsın yani, hep zorlanmamış mıydı tahta bacağını yuvasına oturtmakta? Bir de hangi cehenneme gittiği bilinmez o koca dürbünü yüzünden. Artık dürbününü boynuna asmadan bulutların üzerine çıkmak istemiyordu. Az buz şey değildi hani. Onun şu ünlü maceracı dürbünü tam bir komedi. İnsanlarla nesneleri hep daha uzaktan gösterir. Yaklaştıkça ve yaklaşılmasına karşında haliyle hep daha arzulanır kılardı. Merlin dolaylarında gömülmüş kazaklar tabutlardan çıkmayı bir türlü beceremiyorlardı. Öyle de bir çabalıyorlardı ki yürekler acısıydı ama daha önce de kaç kez denemişlerdi. Her seferinde tabutlarının dibine yığılıyorlardı yeniden, 1820'den beri hala sarhoştular. Neyse ki bastıran ani bir yağmur onları da dışarıya fırlattı. Sonunda kentin iyice yüksekliklerinden ayılmışlardı. Derken bir buluttan diğerine döne döne dağılarak haylazlıklarıyla geceye renk kattılar. Özellikle de göründüğü kadarıyla opera çekiyordu onları. Orta yerinde yakılan afişlerden yükselen koca alevlere sıçrayarak saçılıyor. Oradan da göğün öbür ucuna zıplıyordu hortlaklar. Hem de o kadar kıpır kıpır ve kalabalıklardı ki insanın gözü kamaşıyordu. Sonunda donanımını tamamlayabilen La Prose saat kulesinde saat 4'ün son çalışı için kendini oraya dengeli biçimde tırmanmalarını istedi. Ona omuz verildi, tam üstüne kurulması sağlandı. Ata biner gibi oturup nihayet iyice yerleştiği halde hala el kol hareketleri yapıyor, debeleniyordu. Saat 4'te düğmelerini iliklerken saatin çalışı onu sarstı. La Prose'un arkasında tam bir göğe hücum yaşanıyordu. Tüyler ürpertici bir telaş, dört bir taraftan dönü dönü geliyordu hayaletler, tüm destanların tüm heyulaları. Peş peşe birbirlerine meydan okuyor, kapışıyorlardı yüzyıllar yüzyıllara karşı. Kuzey bölgesi uzun süre o tüyler ürpertici arbedelerinin yükü altında ezildi. Derken bulutlar dağıldı, ortalığı mavimsi bir aydınlık kapladı ve ardından nihayet geceyi yarıp kaçmak için açtıkları koca bir delikten yükselen gün ışıdı. Artık istersen gel de bul onları. Çok zor. Bunun için zamanın dışına çıkabilmek gerek. Başarabilirseniz eğer onları İngiltere taraflarında bulabilirdiniz. Gel gelelim o taraflarda sis de her zaman o kadar pekişmiş, o kadar yoğundur ki sanki karadan göğün tepelerine doğru hem de sonsuza dek arka arkaya yükselen gerçek yelkenleri andırırlar. Alışılınca ve biraz dikkat edince onları bulabilmek yine de mümkündür. Ancak açıklardan yeni fırtınaları, nemli bulutları yakınlara taşıyan rüzgar yüzünden de bu asla uzun ömürlü olmaz. Orada duran, adaya göz kulak olan uzun boylu kadın onların en sonuncusudur. Başı en yüksek nem bulutlarından bile daha yükseklerdedir. Adada az çok hayatta kalmış bir tek o vardır artık. Her şeyin tepesinde duran kızıl saçları bulutları bir süre daha sarartır, güneşten arta kalan budur işte. Kendine çay demlemeye çalışıyormuş dediklerine göre. Sonsuza dek burada olduğuna göre bir şeyler yapmayı deneyecek elbette. Fazlasıyla yoğunlaşan ve insanın içine işleyen sis yüzünden çayının altı daima fokur diyor. Gemilerden birinin teknesini kullanıyor çaydanlık niyetine. Gemilerin en güzeli, en büyüğü, Southampton'da bulabildiği en son gemininkine dalgalar ve yine dalgalar boyunca ısıtıyor çayını. Karıştırıyor, ucunu kocaman bir kürekle karıştırıyor, oyalanıyor. Gözü başka bir şey görmüyor. O artık sonsuza dek ağırbaşlı kalacak, boynu bükük. Hortlakların dansı onun tam da üzerinden geçmişti ama o yerinden kımıldamadı bile. Kıtanın tüm hayaletlerinin gelip burada kaybolmalarına alışık o. Bitti artık. Küllerin altında közlenen ateşi didikliyor. Parmaklarıyla iki ölü ormanın arasında bu yetiyor ona. Harlatmaya çalışıyor. Bundan böyle her şey onun. Ancak çay bir daha artık asla fokurdamayacak. Alevlerin hayatı tükendi. Kimse için hayat kalmadı. Yeryüzünde bir tek onun için azıcık ve her şey neredeyse bitti. En sonunda gidip yattığımız odada uyandırdı beni Tanya. Saat sabahın 10'uydu. Onu başımdan atabilmek için kendimi iyi hissetmediğimi ve biraz daha yatakta kalmak istediğimi söyledim. Hayat kaldığı yerden devam ediyordu. Bana inanmış göründü. O iner inmez arkasından ben de yola koyuldum. Aslında yapmam gereken bir şey vardı. Önceki geceki o mahşer bende garip bir pişmanlık duygusu yaratmıştı. Robinson'ın anısı yeniden içimi kemirmeye başlamıştı. Her şey ortadaydı. Onu bal gibi kendi kaderine terk etmiştim işte. Hatta daha kötüsü onu peder polisinin insafına bırakmıştım. Daha ne olsun? Elbette Toulouse'da her şeyin gayet yolunda gittiği, hatta ihtiyar Henrol'ün ona karşı artık gayet nazik davranmaya bile başladığı anlatılmıştı bana. Ne var ki bazı durumlarda değil mi insan yalnızca duymak istediklerini ve işine gelenleri duyar. İşin aslına bakılırsa bu muğlak laflar hiçbir şeyin kanıtı sayılmazdı.